Ayrım 34.
Nana bu erkeklerden söz etmediği zaman Kont Mufa olanları bilmezden geliyordu. Zaten adam günlük yaşamındaki birçok küçük utanç verici işler yüzünden çok acı çekmekteydi. Villiers Caddesi'ndeki konak bir cehennem, bir tımarhane haline gelmişti. Her an olmayacak şeyler yüzünden kavgalar eksik olmuyordu. Nana da hizmetçileriyle dövüşür duruma gelmişti. Bir aralık arabacı Charles'a karşı çok iyi davrandı. Bir lokanta yemek yediği zaman bir garsonla arabacıya dublelerle bira gönderiyor, arabasının içindeyken onunla sohbet ediyor, caddelerde tıkanıklık olup da araba geçemeyince Charles öteki arabacılara küfretmeye başladığı sırada Nana bunu pek eğlenceli buluyordu. Sonra hiç nedeni yokken ona budala demeye başladı. Her zaman saman, kepek, yulaf yüzünden kavga çıkarıyordu. Hayvanları seviyordu ama atlarının çok yediğini düşünüyordu. Arabacıyla hesap gördüğü bir gün adamı hırsızlıkla suçlayınca Charles çileden çıktı. Ona açık açık kaltak dedi. Atları ondan daha iyiydi elbet. Herkesle yatmıyorlardı. Nana da aynı şekilde karşılık verince Kont onları ayırmak, arabacıyı kovmak zorunda kaldı. Ancak bu hizmetçiler arasında bir çözülmenin başlangıcı oldu. Evden elmasların çalınması üzerine Victorine ile François çekip gitti. Julien'e gitmesi için Kont yalvarmıştı. Ona yüklüce bir para da vermişti. Çünkü Julien hanımla yatıyordu. 8 gün bile geçmeden mutfakta yeni yüzler görülüyordu. Böylesine bir başıbozukluk hiç görülmemişti. Ev bir geçit gibiydi. Hizmetçi bürolarının süprüntüleri buradan geçmekte, ortalığı kasıp kavurmaktaydı. Yalnız o kalmıştı. Yine eskisi gibi temizdi. Kendi hesabına bir iş kotarıncaya kadar bu kargaşayı düzenlemek için çırpınıyordu. Kendi hesabına iş kurma konusu Zoe'nun uzun zamandır düşündüğü bir tasarıydı. Tüm bunlar katlanılır türden bazı tasarlardı. Kont Bayan Malouar'ın budalalığına katlanıyor, ekşi ekşi koktuğu halde kadınla bezik bile oynuyordu. Bayan Lera'ya ve palavralarına, küçük Louis'nin acıklı sızlanmalarına da katlanmaktaydı. Zavallı çocuğu da bilinmeyen bir babanın miras bıraktığı gizli bir hastalık kemiriyordu sanki. Ama Kont'un daha kötü anlar geçirdiği de oluyordu. Bir akşam kapının arkasından Nana'nın oda hizmetçisine sözde zengin bir adamın kendisini aldatmış olduğunu anlatırken duymuştu. Evet, yakışıklı bir erkekti. Ona Amerikalı olduğunu, ülkesinde altın madeni bulunduğunu söylemişti. Yalnız adam serseriydi. Nana uyurken tek metelik bırakmadığı gibi bir deste sigara kağıdını da alıp gitmişti. Kont bunları işitince sapsarı kesilmiş, bunları öğrendiği belli olmasın diye ayaklarının ucuna basarak merdivenden aşağı inmişti. Başka bir kezinde her şeyi öğrenmek zorunda kaldı. Nana bir çalgılı kahvedeki bir baritona tutulmuş, adam kendisini bırakınca da duyarlılık damarı kabardığından kendini öldürmeyi tasarlamıştı. Bunun üzerine bir avuç kibriti bir bardak suyun içine batırmış, sonra bu suyu içmişti. Bu yüzden dehşetli hastalandı ama ölmedi. Kont onu tedavi etmek, aşkının öyküsünü dinlemek zorunda kaldı. Nana durmadan ağlıyor, bir daha erkeklere bağlanmayacağına yeminler ediyordu. Kendi deyimiyle bu domuzlara çok içerliyordu. Ama yüreği de boş kalamıyordu. Peşinde her zaman bir aşığı bulunuyor, tüm zevklere kanıksamış olduğundan anlaşılmaz gönül serüvenlerine, türlü sapıkça zevklere kapılıyordu. Zoo hesapları yüzünden işleri boşlamaya başlayalı beri konakta işler rayından çıkmıştı. Öyle ki Mufa artık bir kapıyı açamaz, bir perdeyi kapatamaz, bir dolabı kilitleyemez olmuştu. Çünkü zımbırtıları çalışmıyordu. Ayrıca her yanda erkekler dolaşıyor, evde her an insanlar birbirlerine çarpıyordu. Bir akşam berber Francis evde hanımın saçını düzeltirken Kont arabayı koşmalarını söylemek için 2 dakikalığına tuvalet odasından çıkmış, dönüşte Nana'yı neredeyse Francis'in boynuna sarılmış durumda bulmuştu. İşte bu yüzden odaya girmeden önce öksürmekteydi. Kont arkasını döner dönmez Nana birden kendini koyveriyor, sırtında gömlek ya da tuvalet olsun karşısına ilk çıkan erkekle köşelerde keyif çatıyordu. Sonra bu hırsızlıktan memnun, yüzü kıpkırmızı olduğu halde yine Kont'un yanına geliyordu. Bu iş Kont'la olunca onu bunaltıyor, korkunç bir angarya gibi geliyordu. Kıskançlık kriziyle çok acı çeken Kont, Nana'yla Satin'i birlikte bıraktığı zamanlar içi rahat ediyordu. Elinden gelse Nana'yı erkeklerden uzaklaştırmak için onu bu cinsel sapkınlığa bile iterdi. Ama işler bu yanda da bozulmaktaydı. Nana, Kont'u aldattığı gibi Satin'i de aldatıyordu. Bu konuda da korkunç bir şekilde aşık oluyor, sokak köşelerinden yosmaları topluyordu. Eve arabayla döndüğü zaman kaldırımda gördüğü pasaklı bir kıza tutuluveriyor, şehvet duyguları kamçılanıyor, olmayacak şeyler geliyordu aklına. Sonra pasaklı kızı yukarı çıkartıyor, para verip gönderiyordu. Sonra erkek kılığına girerek iğrenç bazı evlerde alemler düzenliyorlar, Nana da sefahat sahnelerini seyrederek can sıkıntısını gideriyordu. Böyle sürekli olarak yüzüstü bırakılan Satin öfkeleniyor, korkunç kavgalar çıkararak konağın altını üstüne getiriyordu. Sonunda Nana üzerinde kesin bir egemenlik kurdu. Genç kadın ondan çekiniyordu. Mufa Satin'le bir anlaşma yapmayı bile düşündü. Kendisi cesaret edemediği zaman Satin'i kışkırtıyordu. Satin sevgilisini iki kez Kont'la barışmaya zorladı. Kont ise buna karşılık Satin'e anlayışlı davranıyor, Nana'nın yaptıklarını ona bildiriyor, ufak bir işaretle onun gözünün önünden yok oluyordu. Yalnız bu anlaşma uzun sürmedi. Çünkü Satin de kafadan çatlaktı. Kimi zaman yarı deli bir halde her şeyi kırıyor, öfke ve sevgi krizleri içinde kendini yiyip bitiriyordu. Ama yine de güzeldi. Zoe onun aklına giriyor olmalıydı. Çünkü Satin'i kurmayı tasarladığı o büyük iş için kendi yanına almak istermiş gibi köşelere çekip bir şeyler fısıldaşıyordu. Ancak bu tasarıdan hiç kimseye söz etmemekteydi. Bununla birlikte Kont Mufa yine acayip bir şekilde başkaldırıyordu. Aylardan beri Satin'i hoş gören, sonunda tanımadığı birçok erkeğin Nana'nın yatağına koşarak geçmesine ses çıkarmayan Kont, kendi çevresinden biriyle ya da tanıdığı biriyle aldatılacağını düşününce öfkeleniyordu. Nana Fokarmon'la ilgisini anlattığı zaman Kont öyle acı çekti, delikanlının ihanetini öyle iğrenç buldu ki onu kışkırtıp düello etmeyi bile aklından geçirdi. Böyle bir iş için nerede tanık bulacağını bilemediği için Labordet'e başvurdu. Çok şaşıran Labordet gülmekten kendini alamadı. Nana uğruna düello mu edeceksiniz dedi. Ama azizim, tüm Paris sizinle alay eder. Nana için düello yapılmaz ki. Gülünç bu. Kont sapsarı kesildi. Sert bir hareket yaparak öyleyse onu sokak ortasında tokatlarım dedi. Tam bir saat Labordet aklını başına toplaması için uğraştı. Bir tokat olayı çirkinleştirirdi. Akşam olmadan herkes düellonun asıl nedenini öğrenir, o da gazetelere konu olurdu. Labordet hep aynı sonuca varmaktaydı. Olanaksız, çok gülünç bir şey olur bu. Herkesin de bu söz bir bıçak gibi keskin ve belirgin bir şekilde Mufa'nın üstüne inmekteydi. Sevdiği kadın uğruna düello edemiyordu bile. Bunu işiten kahkahalarla gülerdi. Aşkının yoksulluğunu hiç böylesine acı bir şekilde duyumsamamış, gönlündeki tüm ciddiyet bu zevk gülünçlüğü içinde yok olmuştu. Bu onun son başkaldırısı oldu. Kendisine söylenenlere inandı. O günden sonra dostların da Nana'nın evinde resmi geçit yapmalarına, konakta birçok erkeğin yaşamasına göz yumdu. Nana birkaç ayda tüm erkekleri birbiri ardına yiyip bitirdi. Oburca yiyip bitirdi. Lüks yaşantısının gittikçe artan gereksinimleri iştahını arttırıyor, bir erkeği tek bir lokmada temize havale ediyordu. Önce Fokarmon'u ele geçirdi. Adam 15 gün bile dayanamadı. Tam 10 yıl denizlerde sefere katılmış, 30 bin frank kadar biriktirmişti. Şimdi Bahriye'den ayrılmak, Birleşik Devletler'de bir iş kurmak istiyordu. Tedbirli, hatta cimri biriydi. Ama her şey yok olup gitti. Tüm varlığını verdi. Hatta bazı senetlere imza atarak geleceğini bile ipotek altına aldı. Nana onu kapı dışarı attığında meteliksiz kalmıştı. Ama Nana ona çok iyi davrandı. Gemisine dönmesini öğütledi. İnat etmesi neye yarardı sanki? Parası kalmadığına göre bu iş yürümezdi. Durumu anlamalı, mantıklı davranmalıydı. İflas eden bir erkek Nana'nın ellerinden olgun bir meyve gibi düşüveriyor, sonra yerde kendiliğinden çürüyordu. Nana daha sonra Steiner'e el attı. Ondan tiksinmiyor ama sevgi de göstermiyordu. Adama pis Yahudi diyor, ona karşı eski bir hınç besler gibi görünüyor ama bunun nedenini kendisi de bilmiyordu. Steiner şişko aptal biriydi. Nana onu itip kakıyor, bu Prusyalıyla işini çabuk bitirmek için elini çabuk tutuyordu. Steiner Simon'u bırakmıştı. Boğaziçi işi de hapı yutmuştu. Nana çılgınca isteklerle onun yıkılmasını hızlandırdı. Steiner daha bir ay çırpındı. Mucizeler yarattı. Avrupa'yı reklamlarla, afişlerle, gazete ilanlarıyla, broşürlerle dolduruyor, en uzak ülkelerden bile para sızdırıyordu. Tüm bu paraları spekülasyonlardan gelen altınlarla yoksul insanların metelikleri Villiers Caddesi yutmaktaydı. Steiner öte yandan Alsak'taki bir demir fabrikası sahibiyle ortak olmuştu. Oradaki taşra kasabalarından birinde kömürden kararmış, kanter içinde kalmış işçiler gece gündüz çalışıyor, kaslarını kasıp kemiklerini çatırdatarak Nana'nın zevklerini karşılamaya çalışıyordu. Nana kocaman bir ateş gibi borsa vurgunundan elde edilen paraları işçilerin kazançlarını yalayıp yutuyordu. Bu kez de Steiner'in işini bitirdi. İliklerine kadar sömürüp kaldırıma bırakıverdi. Adam öylesine boşalmıştı ki yeni bir dolandırıcılık işi bulamadan öylece kalı kaldı. Bankası da top atmış olduğundan polis adını duyunca kekeliyor, korkudan titriyordu. Sonunda iflas ettiği açıklandı. Eskiden milyonlarla oynamış olan bu adam şimdi para sözünü duyunca çocuk gibi şaşırıyor, sıkılıyordu. Bir akşam Nana'nın evinde ağlamaya başladı. Hizmetçisinin aylığını ödemek için Nana'dan 100 frank borç istedi. Paris piyasasını 20 yıldır haraca kesen bu korkunç adamın sonu Nana'yı hem duygulandırmış hem de güldürmüştü. Parayı ona getirerek "Anlarsın ya, sana bu parayı tuhaf bir şey olduğu için veriyorum." dedi. "Ama dinle yavrum, kendini bana besletecek yaşta değilsin. Gidip başka bir iş bulman gerekir." Bunun üzerine de Nana hemen lafaloyuzu kemirdi. Delikanlı tam anlamıyla bir salon erkeği olmak için uzun zamandır Nana tarafından mahvedilmek üzere sıra beklemekteydi. Tek eksiği buydu. Bir kadının onu ünlü biri yapması gerekiyordu. İki ayda Paris'te herkes onu tanıyacak, adı gazetelere de okunacaktı. Bunun için 6 hafta yetip arttı. Konduğu miras toprak, çayırlık, ormanlık, çiftlik gibi mülklerdi. Bunların tümünü birbiri ardına hızla satmak zorunda kaldı. Nana her lokmada bir dönümünü yalayıp yutuyordu. Güneşte ürperen yapraklar, olgunlaşmış uzun başaklı buğdaylar, Eylül'de yıldızlanan bağlar, ineklerin karınlarına kadar içine gömüldüğü uzun otlar, tümü bir burgaç içinde yok olurcasına eriyip gitmekteydi. Bu arada bir dere, bir kireç ocağı ve 3 değirmen de yok oldu. Nana çapulcu bir ordu, bir uçuşta bir eyaleti mahveden bir çekirge sürüsü gibi gelip geçiyordu. Küçük ayağını bastığı toprağı yakıyordu. Çiftlik çiftlik, çayır çayır tüm mirası o kibar tavrıyla hiç farkında olmadan yemek arasında torbasını dizlerinin üstüne koyarak çatır çatır yediği badem şekeri gibi çatırdatarak yiyip bitirdi. Ne önemi vardı? Bunlar bonbon şekeriydi onun için. Ama sonunda bir akşam mirastan yalnız bir koru kaldı. Nana bunu küçümser bir tavırla yuttu. Çünkü ağzını açma zahmetine bile değmiyordu bu. La Falaise bastonunun sapını emerken bir yandan da aptal aptal gülüyordu. Borç altında ezilmiş, 100 franklık bir geliri bile kalmamıştı. Taşraya dönüp deli amcasının yanında yaşamak zorunda hissediyordu kendini. Ama önemi yoktu. Kibar çevreye girmişti artık. Adı 2 kez Figaro gazetesinde yayınlanmıştı. Uçları kıvrık yakasının arkasındaki zayıf boynu, kendisine çok kısa gelen ceketin içinde 2 büklüm beliyle kırıtıyor, cırlak bir sesle çığlıklar atıp kuklalar gibi yalandan yorgun tavırlar takınarak hiç heyecan duymadığını anlatmaya çalışıyordu. Nana'yı çok sinirlendirdiği için genç kadın sonunda ona dayak attı. Bu arada Fauchery kuzeniyle Nana'nın evine yeniden dönmüştü. Bu zavallı Fauchery şu anda evli gibiydi. Kontes'le araları açıldıktan sonra kendisini gerçek bir koca gibi kullanmakta olan Rose'un avucunun içine girmişti. Mignon yalnızca hanımefendinin vekil harcı olarak kalmıştı. Eve bir koca gibi yerleşmiş olan gazeteci Rose'a yalan söylüyor, onu aldattığı zaman önlemler alıyor, kısacası sonunda uslanmaya karar vermiş iyi bir koca gibi davranıyordu. Nana'nın zaferi Fauchery'yi elde etmek, bir arkadaşının yarasıyla kurmuş olduğu gazeteyi yiyip bitirmek oldu. Gazeteciyi yanında gezdirmiyor, tersine ona ortada görünmemesi gereken birisi gibi davranmaktan hoşlanıyordu. Nana Rose'dan söz ederken de şu zavallı Rose diyordu. Gazete 2 ay ona çiçekler yolladı. Nana'nın taşrada aboneleri vardı. Baş makaleden tiyatro eleştirilerine kadar her şey elinden geçmekteydi. Sonunda yazı işlerini çökertip yönetimi batırdıktan sonra önemli bir hevesini yerine getirdi. Konağın bir köşesine bir kış bahçesi yaptırarak matbaayı da silip süpürmüş oldu böylece. Zaten bunları yalnızca şaka diye yapmıştı. Bu sevene pek sevinen Mignon, Fauchery'yi Nana'ya büsbütün yamamanın mümkün olup olmadığını anlamak için koşup geldi. Nana kendisiyle alay edip etmediğini sordu. O meteliksiz biriydi. Bundan sonra makaleler, piyes yazarak geçinecekti. Bu aptalca işler Rose gibi yetenekli kadınlara yaraşırdı. Bu arada Mignon'un bir kalleşlik edip karısına, kendisine ve Fauchery'yi ele vermesinden çekiniyordu. Bu yüzden Fauchery'yi sepetledi. Delikanlının zaten yayınlardan aldığının dışında ona yedirecek parası kalmamıştı. Ama Nana'ya ondan hoş bir anı kalmıştı. İkisi birlikte o La Falaise denen budalayla alay etmişlerdi. Böyle bir sersemle alay etmek gibi bir fırsat çıkmasaydı birbirleriyle belki bir daha görüşmeyi akıllarına getirmeyeceklerdi. Bu onlara pek gülünç geliyordu. La Falaise'ın gözü önünde sarılıp öpüşüyorlar, onun parasıyla günlerini gün ediyorlar, yalnız kalmak için onu Paris'in ta öteki ucuna gezmeye gönderiyorlardı. Sonra La Falaise geri gelince onunla dalga geçiyorlar, anlamadığı bazı anıştırmalarda bulunuyorlardı. Bir gün gazetecinin kışkırtması üzerine Nana, La Falaise'e bir tokat atacağına Fauchery ile bahse girdi. O akşam da La Falaise'ün suratına bir tokat attı. Sonra bu işten hoşlanarak onu dövmeyi sürdürdü. Erkeklerin ne kadar korkak olduklarını göstermekten çok memnundu. La Falaise, "Benim şamar oğlanım," diyor. Tokat yemesi için yanına gelmesini buyuruyordu. Tokat atmaya alışkın olmadığından elleri kıpkırmızı oluyordu. La Falaise gözleri yaşlı, bitkin bitkin gülüyordu. Bu senli benli davranıştan çok hoşlanmaktaydı. Bunu çok güzel buluyordu. Bir akşam yine tokatları yedikten sonra pek ateşlenerek "Biliyor musun?" dedi. "Benimle evlensene. İkimiz çok komik oluruz, değil mi?" Boşa söylenmiş bir söz değildi bu. La Falaise Paris'i şaşırtmak için yanıp tutuştuğundan sinsi sinsi bu evliliği tasarlamıştı. Nana'nın kocası ne şık olacaktı, değil mi? Çok yüreklecek bir karardı doğrusu. Ama Nana onu güzelce haşladı. "Ben seninle mi evleneceğim? Vay canına. Böyle bir tasam olsaydı kendime çoktan bir koca bulurdum. Hem de senden 20 kat daha üstün birini bulurdum. Yavrum, bir yığın evlenme önerisi aldım. Dur, Benimle sen de say. Philip, George, Focarmon, Steiner, 74. Başkaları da var ama onları tanımazsın. Tümünün dilinde aynı nakarat. Biraz kibar davranmaya kalksam hemen benimle evlenir misin diye ötmeye başlıyorlar. Öfkelenmeye başlıyordu. Sonra birden köpürüverdi. Yo, hayır, istemem. Ben bu iş için mi yaratıldım sanki? Bana baksana, sırtıma bir erkek yüklenirsem artık nana olmaktan çıkarım ben. Hem zaten evlilik pek çirkin bir şey. Yere tükürüyor, dünyanın tüm pislikleri gözlerinin önüne serilmiş gibi tiksintiyle hıçkırıyordu. Bir akşam Lafaloyuz ortadan yok oldu. Bir hafta sonra onun ot toplamaya meraklı olan amcasının yanına taşraya gitmiş olduğunu öğrendiler. Lafaloyuz onun kurtulmuş otlarını yapıştırıyordu. Bu arada amcasının çok dindar, çok çirkin kızıyla Lafaloyuz'un evleneceği söylentileri dolaşmaktaydı. Nana hiç ağlamadı. Yalnızca konta, ne dersin hödükçüğüm, bir rakip daha eksildi değil mi dedi. Bugün çok sevinirsin artık ama yüreğini bozmaya başlamıştı. Benimle evlenmek istiyordu çünkü. Kontun sarardığını görünce gülerek boynuna sarıldı. Her okşayışta ona acımasızca dokundurdu. Seni de üzen bu değil mi? Nana'yla artık evlenemezsin. Onlar evlenme sözleriyle kafamı ütüledikleri zaman sen kendi köşende öfkeden kuduruyorsun. Ama bu olanaksız. Çünkü karının gebermesi gerek. Ah, karın bir geberse nasıl da koşup gelir türlü oyunlarla bana evlenme önerisi yapardın değil mi? Ağlayıp sızlanır, gözyaşları döker, yeminler ederdin. Bu çok hoş olurdu değil mi canım? Sesini yumuşatmış, acımasız bir nazla kontla dalga geçiyordu. Çok heyecanlanan kontsa onu öperken kızarmaya başladı. Bunun üzerine nana bağırdı. Vay canına, nasıl da bilmişim, bunları düşünmüş, karısının gebermesini bekliyormuş demek. Vay canına, bir bu eksikti. Sen ötekilerden daha üçkağıtçıymışsın. Mufa ötekileri sineye çekmişti. Şimdi onun asıl önemli olan, uşaklar ve eve sık sık gelenler için beyefendi olarak kalmaktı. En fazla para veren resmi dost oydu. Bu arada tutkusu gittikçe artmaktaydı. Ancak para vererek Nana'nın gülümseyişlerine kadar her şeyi pek pahalıya alarak tutunabiliyordu. Hatta bu konuda yere bile vuruluyor, kimi zaman parasının tam karşılığını alamıyordu. Ama bu içini kemiren bir hastalık gibiydi. Bu acıyı çekmekten kendini alamıyordu. Nana'nın odasına girdiği zaman pencereleri hemen gidip açmakla yetiniyordu. Çünkü öteki erkeklerin, esmer erkeklerin kontu boğacak gibi olan yaprak sigarasının kokuları silmiş oluyordu. Bu oda yol geçen hanına dönmüştü. Sürekli olarak ayakkabılar odanın eşiğinde silinmekteydi. Hiçbiri kapının önündeki kan lekesini fark edip duraksamıyordu. Bu lekeyi zor kendine uğraş edinmişti. Temiz kadınlarda görülen sıradan bir meraktı bu. Lekeyi hep orada gördükçe sinirleniyor, gözü durmadan buna takılıyor, Nana odaya her girdiğinde "Tuhaf şey, bir türlü çıkmıyor." diyordu. Oysa bir sürü insan giriyor içeriye. Nana George konusunda çok iyi haberler almaktaydı. Delikanlı, o sırada nekaat dönemini geçirmek üzere annesiyle birlikte Fondetes'teydi. Nana Zoe'ya hep aynı karşılığı vermekteydi. Biraz zaman gerek elbette. Ayak altında zamanla silinir. Gerçekten de bu baylardan her biri Focarmon, Steiner, Lafaloyuz, Focher'i tabanlarının altında bir parça leke götürmüştü. Zoe gibi kan lekesiyle pek ilgilenen Mufa, elinde olmadan onu inceliyor, gittikçe silinip pembeleştiğine bakarak bundan Nana'nın odasına giren erkeklerin sayısını bulmaya çalışıyordu. Bu lekeden biraz korkar gibiydi. Canlı bir şeyi, yere serilmiş çıplak bir organı ezmekten korkarmış gibi herkesin de lekenin üzerinden atlayıp geçiyordu. Sonra bu odada sarhoş olmuş gibi başı dönüyordu. Odayı arşınlayan erkek sürüsünü, kapının önündeki yas engelini, her şeyi unutuveriyordu. Dışarıya açık havaya çıktığında utançtan baş kaldırarak ağlıyor, bir daha oraya geri dönmeyeceğine yemin ediyordu. Ama kapı kapanır kapanmaz yeniden tuzağa düşüyor, odanın ılıklığı içinde eridiğini hissediyor, hoş bir koku içine işliyor, benliğini yok olup gitme isteği kaplıyordu. Sofu bir erkek olduğundan gösterişli kiliselerde bir vitrayın altında diz çöküp vecd dolu anlar yaşamaya alışkındı. Orkların tatlı ezgileri, buhurdanlıkların kokularıyla kendinden geçerdi. Şimdi bu odaya her girişinde aynı duyguları yaşıyordu. Bu kadın da öfkeli bir tanrı gibi kıskanç bir zorbalıkla kendisini avucuna almış, onu ürkütüyor, çırpınışı artıran zevkli anlar yaşatıyor, sonra da gözünün önünde cehennem görünümleri, türlü sonsuz işkence sahneleri canlandırarak saatlerce azap içinde bırakıyordu onu. Kont kilisedeki gibi odada da aynı şeyleri kekelemekte, aynı yakarışları yapmakta, aynı umutsuzlukları yaşamaktaydı. Özellikle lanetlenmiş bir yaratık aslının, onu ezen çirkefi altında ezilerek duyduğu utançlar yok muydu? Erkeklik istekleri de dindar bir insan olarak ruhunu temiz tutmaya gereksinimi de birbirine karışıyor, aynı yaşam pınarından fışkırırcasına benliğinin karanlıklarından yükseliyordu. Kont kendisini aşkın ve dinsel inancın gücüne bırakıyordu. Nitekim bu iki destekle dünya ayağa kalkar. Yalnız mantığının savaşmasına karşılık Nana'nın bu odası onu delirtiyor, uçsuz bucaksız gökyüzünün bilinmezliği karşısında kendinden geçermişçesine Nana'nın cinselliğinin büyük gücü karşısında da zangır zangır titriyor, yok olup gidiyordu. O zaman Nana onun aciz olduğunu anlayınca acımasızca zaferi kazandı. Zaten o başkalarını küçük düşürürken içgüdüleriyle hareket ederdi. Her şeyi mahvetmekle yetinmiyor, bunları kirletiyordu da. İncecik elleri kırdığı her şeyin üstünde korkunç izler bırakıyor, bunları kendiliğinden çürütüyordu. Kont da bitlerin yediği, kendi pisliklerini yutan azizleri belli belirsiz anımsayarak aptal aptal Nana'nın bu oyununa katılıyordu. Nana kontu kapıları kapatıp odasında tuttuğu zaman bir erkeğin alçaklığını görerek bundan keyif alıyordu. Önce işe şakayla başlamışlardı. Nana konta hafifçe tokat atıyor, ondan olmayacak garip şeyler istiyor, onu çocuk gibi yarım yarım konuşturuyordu. Söyle bakalım, sus, Koko buna kızıyor. Kont uysal davranıyor, onun şivesiyle konuşuyordu. Sus, Koko buna kızar. Ya da Nana sırtında gömlekle postların üzerinde dört ayakta dolaşarak ayıya öykünüyor, homurtular çıkararak kontu parçalamak istermiş gibi dört dönüyordu. Hatta şaka olsun diye gidip kontun baldırlarını bile ısırıyor, sonra ayağa kalkıyor, hadi sıra sende diyordu. Bahse girerim ki sen benim kadar iyi ayı taklidi yapamazsın. Bu yine de hoştu. Nana beyaz teni kızıl saçlarıyla ayı taklidi yaparken kontu eğlendiriyordu. Kont gülüyor, dört ayak üstünde dolaşıyor, onun baldırlarını hafif hafif ısırırken Nana da korkmuş gibi yaparak kaçıyordu. Nana sonunda amma aptalız ha diyordu. Ne kadar çirkin olduğunun farkında değilsin canım. Tulliers'ten seni böyle bir görseler. Ama çok geçmeden bu küçük oyunlar bozulmaya başladı. Bu Nana'nın acımasızlığından kaynaklanmamıştı. Çünkü aslında iyi yürekli bir kızdı o. Kapalı odada bir delilik rüzgarı gibi eserek birden büyüyüverdi sanki. Bir şehvet çılgınlığı ikisini de sapıklaştırmış, kendilerini tensel zevkin çıldırtıcı hayallerine kaptırıvermişlerdi. Eskiden uykusuz gecelerde kapıldıkları dinsel korkular şimdi hayvanca duygularına bir susamışlık haline getirmekteydi. Deliler gibi dört ayak üzerinde dolaşmak, homurdanmak, ısırmak gereksinimiyle yanıp tutuşuyorlardı. Derken bir gün Kont yine böyle ayı taklidi yaptığı sırada Nana onu öyle şiddetle itti ki Kont düşüp bir mobilyaya çarptı. Nana adamın alnında bir şişlik görünce elinde olmadan gülmeye başladı. İlk denemelerini Lafoloyuz üzerinde yapmıştı. Bundan sonra da Kont'a hayvan gibi davranmaya, onu dövmeye, tekmeyle peşinde koşmaya başladı. Kişne hadi, kişne, sen atsın şimdi. De, pis hayvan, yürüsene. Başka zamanlar köpek oluyordu. Nana kokulu mendilini odanın öbür ucuna atıyor, Kont da ellerinin ve dizlerinin üzerinde sürünerek gidip mendili dişleriyle yerden alıp getirmek zorunda kalıyordu. Getir Sezar, serserilik yaparsan dayağı yersin. Aferin Sezar, sözümü dinledin. Şimdi uslu ol bakayım. Kont alçalmaktan hoşlanıyor, hayvan olma zevkinin tadını çıkarıyordu. Daha da alçalmak istiyor, bağırarak daha hızlı vur. Hav hav, kudurdum ben, vursana diyordu. O sıralar Nana heveslenip Kont'un bir akşam mabenci kılığında eve gelmesini istedi. Kont sırtında sırmalı üniforması, belinde kılıcı, şapkası, beyaz külot pantolonuyla gelince gülmeye, alay etmeye başladı. Ceketinin göğsü sırmalıydı. Sol yanında simgesel bir anahtar asılıydı. Özellikle bu anahtar onu pek eğlendiriyordu. Ne işe yaradığını anlatmak için edepsiz, çılgınca sözler bulup söylüyordu. Nana büyük şeylere saygısızlık göstermek, bu resmi üniformanın şatafatını aşağılamak isteğiyle yanıp tutuşarak Kont'u çimdikledi. Sarstı, bir yandan da ''Haydi bakalım mabenci, kendini göster'' diye bağırıyor, kıçına tekmeler savuruyordu bir yandan da. Pek istekle savurduğu bu tekmeleri Tullier ise herkesin korkusu silmişliği üzerine çıkararak en tepede egemenlik sürmekte olan imparatorluk ailesinin saltanatına indiriyordu sanki. İşte Nana toplum konusunda böyle düşünmekteydi. Kanına kadar işlemiş, aileden kalma bilinçsiz bir hınçla öcünü böyle alıyordu.''